Ayrım 18 Diriliş Mahşerin Garibi Cavit Kırcı Sayfa 183. Ben ıhlamurumu bitirmeden uzaktan eskimiş mor çarşafı içinde Samiha Hanım belirdi. Bu haliyle onu ilk gördüğüm zaman olan yıllar öncesindeki sabah vaktini hatırladım. Bana aynı aydınlıkta bir güzel olarak belirdi. Benim gözümde melek sima olduğu o nezih günleri hatırlattı. Lakin yaklaştıkça maalesef yılların bu kadar kısa sürede onu ne denli yorduğunu uzaktan dahi seçebilir vaziyetteydim. Hiçbir tarafa bakmadan doğrudan dükkanın kilitli kapısını açıp içeri girdi. Dükkanın camlı dış kapısından da görüldüğü üzere hiçbir şey yapmadan hemen etrafı silmeye başladı. O çalışırken bir müşteri edasıyla içeri girdim. Halen daha üzerimde zabit üniforması olduğu için beni tanıyamaz sanmıştım. Selamün aleyküm, hayırlı işler.
Aleyküm selam. Ooo, siz miydiniz Mehmet Cemaloğlu Ali Bey? Beni şaşırttınız. Doğrusu sizi beklemiyordum.
Mümkündür. Kim birdenbire bekleyebilir ki?
Bugünlerde her şey birdenbire olmuyor mu ki mühendis efendi? Yoksa zabit efendi mi demeliyim?
Mühendis efendi deyin. Kabalığıma verin, temiz elbisem olmadığı için halen daha bunları giyiniyorum.
Niye kabalığınıza vereyim ki? Şerefli bir elbise bu. Kaldı ki bugünlerin İstanbul'unda hem bulunabilecek en iyi kıyafetlerdendir, hem de giyilmesi cesaret isteyen bir kıyafettir. Sizi bundan ötürü yalnızca takdir ederim.
O halde teşekkür ederim. Mütareke sonrasında İstanbul'a geldim. Hayatıma kaldığım yerden devam ederim diye düşündüm. Eski işime yeniden dönerim ve böylece yeniden her şeyi bıraktığım yerden yeniden başlatırım diye düşündüm.
Lakin böyle olmadı, olmadığına şaşırmadım. Artık İstanbul'da işlerin işleyişinde usul değişti. Kimse için adalet ve eşitlik gibi kavramlar bir işe yaramıyor. Artık işlerin işleyişinde iki ana unsur var. Birincisi işgal kuvvetlerine asla karşı olmamak, ikincisi ise Padişah Efendimizin hükümetine tam sadakat ile bağlı kalmak. Şu halde siz hangi taraftasınız? Galiba belirsiz.
Peki ya siz?
Olduğum yerdeyim.
Olduğunuz yer neresi?
Namusuyla ve şerefiyle yaşamaya çalışanların durduğu yer.
Bu yerde işgal kuvvetleri var mı?
Siz yerinizi söylemediniz.
İlk günden Nafia vekaletine gittim ama bana sahip çıkılmadı. İkinci gün eski dostum Sadullah Efendi'nin yanına gittim ve çökkün bir insan gördüm. Mağlup olmuş bir ordunun yenik bir zabitiyim. Yerim kimin yanıdır?
Kimin yanının olacağını siz söylemedikçe bilemem. Lakin bu dedikleriniz karşısında izzet-i nefis sahibi bir insan için kimin ya da kimlerin yanı olmadığı aşikardır. İş sahibi olmaya gelince zaten şehir yokluk ve sefaletten kırılıyor. Bu durumda ya işgal kuvvetlerine yaltaklık edeceksiniz ya da hükümetin onursuz bir memuru olacaksınız. Şayet bunların tamamını reddederseniz bir müddet sıkıntılı yaşayacaksınız. Şansınız yaver giderse de karnınızı doyuracaksınız. Bu durumda tek kazancınız onurunuzu korumak olacak, tercih sizin.
Onur daha önemli. Siz neyi tercih ettiniz?
Onurumu.
İzahı mümkün mü?
Tabii, şerefle izah ederim ve pek tabii ki geçmişimize güvenerek anlatacağım. Az önce kabalıktan söz etmiştiniz. Esas siz beni mazur görünüz, daha görür görmez bir buyur dahi etmeden derin münakaşalara daldık. Buyurmaz mısınız? Şöyle geçiniz lütfen.
Teşekkür ederim.
Yaşadıkça hayat bize lüzumsuz seremonilerden uzak kalmayı öğretti. Doğrudan sadede gelmekle boşuna zaman kaybetmemiş oluyoruz. Memleketin ve milletin uzun yıllardır biz şehirli ve özellikle de eğitim görmüş ve kısmen de olsa konak sakini kadınlara münasip gördüğü kadar iyi bir kısmet bulup evlenmektir. Evlenmeye dönük hiçbir itirazım yoktur, bilakis makbulümdür. Allah'ın insanoğluna bahşettiği nimetlerden birisidir evlenme. Lakin itirazım bunun bir kurtuluş yolu olarak, daha da fenası bir terakki vasıtası olarak görülmesidir. Böylece hiçbir yeteneğini kullanmadan, sadece Allah'ın bahşettiği yaratılıştan gelme cinsiyet vasfından istifade ederek çizilen bu hayat yolunda körelip giden kadınlarımız mevcuttur. Ben buna itiraz ederek yaşamayı seçtim. Lakin kız kardeşlerim için artık vakit geç olduğundan onlar için toplumun münasip gördüğü bu yolu kabul ettim. Peder beyim Hakk'a yürüdükten sonra evin en küçüğü olmama karşın yegane tahsillisi olmama sebebi de bir bakıma tüm sorumlulukları üstlenen reisi ben oldum. Valideciğim de her ne kadar sureten son sözü söylese de benim fikirlerim ile hareket etti. Şayet toplumun münasip gördüğü çizgiye kayıtsız şartsız teslim olsaydım, ailenin en küçüğü de olsam böylesi bir role sahip olamazdım. Dahası belki de talihi kara ailemin sonu gelirdi. İlk olarak büyük ablam için harp gazisi bir talip çıktı. Yaşı geçkin de olsa yorgancılık yapan bu topal kalmış enişte adayını uygun gördük. Ablacığımın da onayıyla izdivaç tamama erdi. İkincisi ise küçük ablam için oldu. O da defterdarlık kalemlerinden bir efendinin müteveffa eşinden sonra ikinci evlilik niyetine dönük talebe maruz kaldı. Hayırlı kabul ederek onayladık. Aslında bir genç kızın hülyalarındaki evlilikler değildi bunlar. Lakin her birisi hem memleket şartlarındaki sıkıntılar hem de ihmal edilmiş Türk kadınının makus tarihi içinde makbul bir hayat tercihi olarak duruyorlardı. Ablalarımdan en küçüğü ise talip çıkmadığı için henüz evlenemedi. Bendeniz ise daha cazip tekliflere rağmen reddettim.
Memleketin talihi bazen kişilerin de talihi halini alabiliyor Samiha Hanım. Bendeniz de memleketin talihiyle yıllardır cepheden cepheye savrulmuş bir genç olarak kendi kaderimin tayini noktasında acziyet yaşamaktayım.
Bu aşamada siz de büyük kapıdan geldi anlayışında mısınız? Zira valideciğim için bu anlayış yerleşik bir hal almıştır. Gerçi rahatlatıcı yönü de vardır.
Farklı düşünmek mümkün müdür? İradenin de üstünde iradeler vardır ve tüm iradelerin üstünde en büyük irade vardır. Bu nedenle yaşanması gerekenler bunlar olduğu için yaşanmıştır.
İtirazım yok, makbulümdür. Valideciğin baş edemediği bu gidişata büyük kapıdan geldi tespitini bir sığınma kapısı olarak gördüğü kadar gerçekçi bir tespit olarak da yapıyor. Benim itirazım bu tespite sığınıp bir çare alarak büyük kapının bizden istediği asıl mücadelelerden kaçıp da büyük kapının asıl emrine karşı bir zavallı olarak zavallılığa sığınmalarıdır. Mesela biz harpte yenildik, şimdi bu kadere boyun mu bükeceğiz? Yahut kaderimizin bu mu olduğuna kanaat edip olanı biteni kabul mü edeceğiz? O halde sizin yıllarca cephelerde yaşadıklarınız uğruna şehitler verdiklerimiz boşuna mıydı?
Değildi elbet. Lakin bizzat cepheden gelen ve mağlubiyeti de zaferi de cephede tatmış ve nihayet teslim olmuş bir ordunun bir mensubu olarak ne yapabilirim ki? Ya da topyekun ne yapabiliriz ki?
Teslim olmama iradesini gösterebilirsiniz.
Beni şaşırtıyorsunuz, bir başıma mı?
Evet, bir başınıza. Siz haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir savaşa girmediniz mi?
Evet.
O halde yolunuzdan dönmeyiniz. Ne diyordu Tevfik Fikret Bey? Hak bellediğin yolda gideceksin.
Azminize hayran kalıyorum Samiha Hanım. Şu halde izdivaç tekliflerini reddetme gerekçeniz memleketin bu kaotik haline rağmen anlayışınızın haklılığına dönük inancınız mıdır?
Aynen öyledir. Aksi takdirde valideciğimin de geldiği Çerkez kültürünün kuşaktan kuşağa anlatılan acıklı hatıralarını tekrardan öteye geçemezdim. Yahut rahmetli babamın aslında varmaya çalıştığı müstakil ve hür İslam alemi anlayışı hedefi her zaman uzak ve ulaşılması güç bir hayal olarak kalırdı. Valideciğimin dahil olduğu Çerkez kültüründe bilhassa Rus çarı Aleksandr'ın dönemindeki kitle halindeki acımasız kıyımların acıklı hatıraları halen daha canlı biçimde yaşar. Bir de bir dönemin cehalet zirvesi olan esirlik hatıraları yaşar. Benim için Aleksandr'ın kıyımı öncesinde yaşanılanlar sadece insan nefsinin zayıflığının ve cahilliğin bir ürünüdür ve asla kabul edilemez. Zira insanı yaratan Allah, insan denilen varlığı hür yaratmıştır. Ne diyordu Mehmet Emin Bey? Bende esir yaratmayan bir Tanrı'ya iman var. Evet, ben de buna inanıyorum. İnandığımız Allah esir yaratmaz. Esaret insanoğlunun şeytana yenilmesinden başka bir şey değildir.
Ya harp esareti?
Harp için esaret geçici bir çözümdür. Fazlası şeytana hizmettir. Mevzuya devam edeyim. Çar Alexander dönemi kıyımı da aynı şeytani anlayışın devamıdır. Rusya için reformcu olan bu Çar, Çerkesler için sadece bir kıyımcıdır. Onun kıyımı karşısında kendilerine sahip çıkan bu vatan ve evlatları ise minnet duyulacak insanlar ve artık yurt topraklarıdır.
Biliyor musunuz, sadece bu sahiplenme dahi beni bu milletin evladı ve bu toprağın bir mensubu yapmaya yetecek bir saiktir. Başkaca da gidecek bir yerimiz bundan sonra varsa bile olmayacaktır. Artık bir yere gitmeyeceğiz. Biz buralıyız ve bu milletin evladıyız.
Ya işgalciler?
Onlar gidecekler. Burası bizim yurdumuz. Burası için mücadele edeceğiz. Fakat aynı makus talihi tekrardan yaşamamak için, tekrardan Çerkes kıyımları gibi kıyımları yaşamamak için önce şu mendebur cehaleti yenmeliyiz. Cehaleti doğuran yanlış inanışların doğurduğu tembelliği yenmeliyiz.
Samiye Hanım harp yılları öncesindeki hayat anlayışından en ufak bir sapma göstermemişti. Deminden beri yaptığımız konuşmamızda başından sonuna yenilmemek ve yenmekten söz ediyordu. Oysa yıllar önce onunla ilgili ilk düşüncelerim nedendi farklıydı. O alımlı ve bakımlı narin haliyle sanki sıradan bir konak kızı diye düşünmüş, lakin güzelliğine ve cazibesine çarpılmıştı. O halen daha saygı duyulacak bir mücadele çizgisiyle hayatını devam ettiriyordu. Yılların geçmesi, yaşadığı sıkıntılar, ailesinin içinde bulunduğu durum onu yolundan alıkoymamıştı. Yolundan da dönecek değil gibi duruyordu. Bense ona karşı yıllar önceden başlayan hislerimi yaşatmaya devam ediyor ve saygı duyuyordum. Bu son görüşmemizle de cephede geçirdiğim günlerde ancak bekletmeye aldığım eski duygularım yeniden canlanıverdi. Bu canlı duygularla Samiye Hanım ile sohbetime son verip memleketin en kalabalık şehrindeki yalnızlığıma doğru tekrar yol aldım. Garip bir sıcaklıkla şu koskoca şehirdeki yalnızlığımı ortadan kaldıran yegane unsurun ona karşı olan sıcak ve samimi hislerimi de yanımda götürerek fakir semti koca Mustafa Paşa'nın yolunu tuttum. İstanbul'da geçirdiğim günler birbirini kovalarken bir sonuca varamamak nedeniyle beyhude bir hal almaya başlamıştı. Elimde kalanlar da tükenmeye başlamıştı. Firdevs Hanım teyzenin evine sahiplenme yoluyla evinde kalıyordum. Ama bu gidişle açlık derdiyle baş başa kalacaktım. Çaresizlik insana çare yolları aratıyordu. Son çare olarak aklıma memlekete dönmek geliyordu. Her ne kadar mühendis olsam da müflis bir iktisat için tahsilli insanın kıymeti yoktu. O zaman da devreye yalnızca insanın karnını doyurması için yaptığı basit işler giriyor ve onlar muteber oluyordu. Bu durumda bana düşen de memlekete dönüp fındık bahçelerinde, mısır tarlalarında bir rençber gibi çalışıp tarım yapmak olacaktı. Bu en son çare olarak kalacaktı. İş bu aşamaya gelinceye kadar son çare olarak aklıma Mario'nun bana bıraktığı yüklü miras geldi. Onuruma yedirip de bir biçarenin mirasına el sürmek istemiyordum. İstemiyorduk ama yaşamak için onun mirasına muhtaç kalmıştım. Bu nedenle kendi kendime bir karar aldım ve Mario'nun servetinden kullanacağım her kuruşu kayıt altına alacak ve günü gelince borç olarak aldığımı kabul ettiğim her paranın karşılığını verecektim. Nafia vekaletinden sayısız kere aldığım menfi cevaplardan birisini aldığım günlerden birinde Osmanlı Bankası'nın yolunu tuttum. Vasiyeti sakladığım kasayı açmak ve vasiyetin hukuki muhatabını bulmak için harekete geçecektim. Banka şubesine geldiğimde veznedara kasabın numarasını söyledim, numarayı doğruladılar. Lakin birikmiş kira borcum olduğunu ve borcumun ödenmeden kasayı açamayacaklarını bana bildirdiler. Bunun mümkün olmadığını, zira hiç paramın kalmadığını, ancak kasayı açarsak içinden çıkanla borcumu ödeyebileceğimi söyledim. Banka müdürü bir Fransızdı ve gaddarca bir üslupla teklifimi reddetti. Ona borcumu ödemek istediğimi, bu amaçla da burada olduğumu söyledim. Güçlükle ikna oldu ve kasayı açtık. İçinden çıkan zarfı aldım ve vasiyeti yeniden okudum. Mario bir Yahudi avukat aracılığıyla vasiyetteki malları gelirleriyle birlikte bana bıraktığını yazıyordu. Yani benim adıma her işi bu avukat üstlenmişti. Banka görevlisine bunu göstererek müsaade istedim. Lakin görevli müdürün izni olmadan ayrılamayacağımı söyledi ve bir yere ayrılmadan beklememi tembihleyip yanımdan ayrıldı. Birkaç dakika sonra tekrar geri geldiğinde kasa kirasını ödemeden ayrılmamın mümkün olmadığını, aksi takdirde inzibat çağrılacağını bildirdi. Kasa kirasını ödeyecek param yoktu. Fakat fırsat verilirse bu parayı ziyadesiyle bulabilecektim. Bunu da söylememe rağmen sözlerime itimat edilerek işlem yapılmadı. Bizzat banka müdürünün yanına gittim. Monsieur ile tercüman vasıtasıyla bazen de zayıf da olsa Fransızcamla konuştum. Monsieur sözüme itimat edebilmem için gerekçemi sordu. Ben de sözümden daha sağlam bir gerekçem yok deyince bunun anlamsız ve geçersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine nafia vekaletinde eskiden sürekli mühendis olarak çalıştığımı, sonra harbe gidince bu görevimi şimdilik yapamadığımı, ancak hem zabit hem de mühendis olarak iyi şöhret sahibi olduğumu söyledim. İktisatta bir malın karşılığı olması gerektiğini, benim de borçlu bir insan olarak önce borcumun ödemem gerektiğini, borcumu ödemezsem bir değerimin olmadığını söyledi. Ben de borcumu ödemek için çabaladığımı söyledim. Bana ya borcunuzu ödemeden giderseniz deyip bu durumda kendisinin neyi tahsil edebileceğini sordu. Bu durumda kuvvetli bir rehin ya da kefil istiyordu. O günlerde rehin bırakacak bir şeyim yoktu. Kefil bulmamsa neredeyse imkansızdı. Bu durumda vasiyeti yerine koyacağımı ve avukatla geleceğimi söyledim. Monsieur bunun üzerine tavır değiştirdi. Avukat kelimesi biraz canını sıktı, istemeden razı oldu. Mario tarafından tayin edilmiş olan ve Şişli'de yazıhanesi bulunan Michel Efendi'nin yanına gittim, durumu izah ettim. Kendimi tanıttım, lakin o da hukuki bir dayanak istedi. Burada da aynı muamele ile karşılaşmak canımı sıkmıştı. Monsieur ile münasebeti anlatınca yalnızca gülümseyerek dinledi. ''Siz Osmanlı tebaasındansınız. Siz bari itimat ediniz.'' deyince hukukta itimadın ancak vesika ile olabileceğini söyledi. Bilhassa Fransızların ısrarcı tutumlarının can sıkıcı olduğunu o da kabul etti. Bir zabit eskisi ya da mühendis olmam neden yeterli referans olmadı deyince de acı acı gülümsedi. Bendeki de kuruntuydu. Neden olsundu ki yenik bir ordunun ve işgale başlanmış bir memleketin mühendisi ve zabitiydim? Yahudi avukat ile birlikte tekrar banka şubesinin yolunu tuttuk. Bu sefer Yahudi avukatın gelişiyle birlikte Monsieur'un tavrı değişti. Yahudi avukata karşı gösterdiği hürmetin onda birini bana göstermemişti. Bir müddet sonra tekrar kasayı açtık. Yahudi avukat Michel evrakı inceledi ve tamam dedi. Bankadan çıkabiliriz dediğinde utanarak borcum olduğunu ve ödeyemeyecek durumda olduğunu söyledim. Masraflardan düşülmek kaydıyla borcumu ödedi. Bankadan çıkmadan neden şimdiye kadar gelmediğimi sordu. Olanı bitene özetle anlattım. Sonra da muamelelere başladık. Bu arada bana az önce küstahça davranan banka müdürünün tavrı değişmiş, müşterisi olmamı istemişti. Bu kadar yüzsüz bir muamele beklemiyordum. Vasiyetin içerdiği servetin gelirleri ciddi bir birikmişe sahipti. Ortaya çıkan rakam gerçekten büyüktü. Benim harpte olduğum sürede Yahudi avukat serveti gerçekten iyi idare etmiş ve dürüstçe değerlendirmişti. Üstelik de şimdiye kadar avukatlık masrafları da dahil tek kuruşuna dahi dokunmamıştı. Bir mirasçının varlığından haberdar olduğunu ve güven kaybetmektense beklemeyi uygun gördüğünü söylemişti. Şimdi ise ilk işi avukatlık bedelini almak oluyordu. Ben de Mario'dan bana kalan miras ile kısmen de olsa rahatlıyordum. Şu işe bak ki bana servet bırakan bir İtalyan asıllı Levanten, onu idare edip yöneten ve bugüne kadar taşıyan bir Yahudi ve Mario'nun vasiyetini sakladığım banka müdürü bir Fransızdı. Bense iyi yürekli ve erdemli bir ecnebinin mirasına lütfen sahip olmuş bir Türktüm. Şu halde asıl oyun kurucuların kurduğu oyunun içinde aslında en zayıfı bendim. Bir bakıma memleketin halinin kısa bir özeti gibiydi bu örüntü. O halde bu ülke ne kadar Türktü? Lakin ilahi adalet bu olsa gerekti. Neticede memleketin asıl cefasını çeken bir Türk'e kalıyordu her şey. Fakat ben Mario gibi bir iyi yüreklinin mirasına sonuna kadar sahip olmayı erdemli bir tavır olarak düşünmüyordum.
İhtiyacım olanı borç olarak kullanacak, sonra da artanını muhafaza edecektim. Hatta diyordum, belki bir gün gelir kullandığımı iade dahi ederdim. İlk işim bir güzel karnımı doyurmak oldu. Mario'nun mirasından oluşan meblağ epeyce büyüktü. Yaklaşık 30 bin lira kadar bir param da elimde kalmıştı. Bu benim için fevkalade büyük bir meblağ idi. Bu parayı taşımak tehlike arz ettiği için tekrar bankaya yatırmak istedim. Fakat o küstah Fransızın olduğu Osmanlı Bankası'na gitmek istemiyordum. Karaköy ve Şişli'deki bankaları dolaştım. Karşımda duranlar hep yabancı bankalardı. İtalyan Bankası, Avusturya Bankası vesaire. Bunların hiçbiri bu parayı muhafaza etmesin istiyordu. Neticede ortada duran tek yerli banka olan Ziraat Bankası'nda karar kıldım. Madem ki elimde meblağ milletin ve memleketin ortak emeğinin ürünüydü, o halde milli olan da kalmalıydı. Ziraat Bankası'nın Eminönü'ndeki şubesine tüm paramı yatırdım. Evet, bu milli bir duruş olmuştu. Bu tavrım tam da Sami Hanım'ın bahsettiği tavırdı. Dik duracaktık. Dik durmak için her fırsatı değerlendirecektik. Her imkanı kullanacaktık. Harpte yenilmiştik doğru ama yenilen askeri yönümüzdü. Şu halde bir yeniden dirilişi gerçekleştirmeliydik. Bunun için de milli olanları yaşatmalıydık. Aslında önce milli kavramını oluşturmalıydık. Yıllarca Osmanlı içinde hiç ihtiyaç duymadığımız bir kavramı oluşturmalıydık.
18. ayrımın sonu. Sayfa 194.